Kitabın adı KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. Hazırlayan Yeni Çizgi Yayınları. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 7. kaset B yüzü, sayfa 211. 3. İç Bölge İklimleri, Karasal İklimler. Türkiye'de karasal iklim özellikleri gösteren bölgeler çok geniş yer tutar. Dağ sıralarının kıyı boyunca uzanmalarına bağlı olarak yaklaşık 80-100 metre içerilere doğru bir genişlik gösterebilen denizinin çevresini içine alan yerler, Ege bölgesinin 150-200 kilometre içerilere sokulabilen yerleri dışındaki bütün bölgeler, çeşitli derecelerden iç bölge özelliği taşır ve karasal iklimler olarak görülürler. A. İç Anadolu iklimi. Karasal iklimin en geniş yer kaplayan bölümüdür. Burası bir bozkır, step iklimidir. Yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Yaz aylarında kısa süreli yağışlar olur. Bu iklimin en kurak yeri Tuz Gölü ve çevresidir. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. B. Göller yöresi iklimi. Bazı bakımından Akdeniz iklimini andırdığı halde çoğunlukla İç Anadolu iklimine benzer. C. İç Batı Anadolu iklimi. Bazı bakımdan Marmara iklimini hatırlatırken bazı bakımından da İç Anadolu iklimini andırır. D. Erzurum Kars yöresi iklimi. Yüksek düzlükler bu bölgede çok yer tutar. İklim çok soğuk, karlı, sert ve uzun, donma olayı çok serin yazlar hakimdir. Yıllık yağış 500-550 milimetredir. Yağış maksimumu ilkbahardır. Sıcaklık kışın -30-40 dereceye düşer. Burada yılın yarısı soğuktur. E. Van bölgesinin iklimi. Sıcaklık bakımından Erzurum-Kars yaylarına göre kışı daha sıcak ve kısadır. Yıllık yağış bakımından ise daha azdır. Van Gölü'nün biraz olsun etkisiyle donlu günler sayısı daha azdır. F. Yukarı Fırat, Orta ve Aşağı Murat bölgesi iklimi. Erzurum-Kars bölgesine göre daha sıcak, Güneydoğu Anadolu'ya göre daha serindir. Kışları kısa sürer fakat sert geçer. Yazları sıcak ve kuraktır. Yıllık ortalama sıcaklık İç Anadolu'dan daha fazla, yağış daha çoktur. G. Hakkari Dağlık Bölgesi'nin iklimi. Yüksek dağlarda yağış fazladır. Kış yağışlı, yaz kuraktır. Yaz mevsimi sıcaktır. Yüksek yaylalar serindir. Bu bölgenin yüksek dağlarında Türkiye'nin en büyük buzulları, yıl boyunca kalan kar örtüleri önemli yer tutmuştur. H. Güneydoğu Anadolu iklimi. Burası Türkiye'nin en sıcak iklim bölgesidir. Yazlar çok sıcak geçer. Kışları İç Anadolu'ya göre daha sıcaktır. Yıl içinde bölgenin önemli bir kısmı Akdeniz'in nemli hava kitlelerinin tesiri altında kalır. Yaz kuraklığı iyice bellidir ve uzun sürer. Bu bölge memleketimizin dışı çöl ikliminin tesiri altında kalmıştır. Şiddetli buharlaşmalarla su kaybı olur. Nemlilik azdır. Tarımsal ürünler. Coğrafi dağılıma göre başlıca tarım ürünlerimizi sırasıyla açıklayalım. 1. Tahıl ürünleri. Tahıllar iki sebeple tarım hayatımızın en önemli ürünüdür. A. Halkımızın beslenmesinde önemli yer alır. B. Ekili topraklarımızın 3/4'ü ve kırsal bölgedeki iş gücünün en büyük bölümünü toplar. Buğday. Bütün bölgelerimizde başlıca tarım ürünüdür. Büyüme döneminde nemlilik, olgunlaşma ve hasat döneminde kurak ve sıcak hava ister. Arpa. Tahıllar içinde gerek ekim alın, gerekse üretim miktarı bakımından ikinci sıradadır. Arpa ekim alanlarının dağılışı hemen hemen buğday gibidir. Ancak soğuğa ve sıcağa daha dayanıklı olup daha kısa sürede yetişir. Bu bakımından Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri arpa ve çavdarın yetişmesinde buğdaydan daha elverişlidir. Mısır. Mısırın yetişmesi için ilkbahar ve yaz mevsimlerinin yağışlı ve sıcak veya toprağın nemli olması gerekir. Daha çok kıyı bölgelerimizde, özellikle Karadeniz kıyılarımızda mısır ekimi yapılır. Bu bölgede mısır halkın başlıca besin maddesidir. Karadeniz bölgesini Marmara bölgesi izler. Pirinç. Bazı akarsularımızın tabanlarında vadiler boyunca görülür. Yetişme dönemlerini çeltik adı verilen su ile doldurulmuş tarlalarda geçirir. Pirinç en çok Hatay, Edirne, Samsun, Manisa, Çorum, Sinop ve Diyarbakır illerinde üretilmektedir. Ülkemizde üretilen diğer tahıllar ise çavdar, yulaf ve kuş yemidir. 2. Sebzeler. Türkiye'de sebze tarımı çok yaygın ve çeşitlidir. En çok güney kıyılarımızda görülür. Seracılık ve turfandacılık sayesinde verim artmış ve bazı sebzelerin bütün yıl boyunca yetiştirilmesi gerçekleşmiştir. Son yıllarda güney kıyılarımızda çok gelişen turfandacılık ve seracılık sayesinde verim daha da artmış, birçok sebzelerin yetiştirilmesi artık mevsimlere bağlı kalmaktan çıkarak bütün yıla yayılan bir süreklilik kazanmıştır. Sebzeler içinde baklagiller adı altında toplanan besin ürünleri ticarete daha çok kuru olarak sürülür. Bunlardan fasulye, nohut ve mercimek Türkiye'nin hemen hemen her yanında yetiştirilir. Coğrafi dağılışını kesin fiziksel ve beşeri sebeplere dayandırmak güçtür. Ancak fasulyenin yoğun şekilde yetiştirildiği bölge İç Anadolu ile Karadeniz bölgeleridir. Nohut, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilir. Mercimek ise Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde daha fazla üretilir. Mercimek ekiminin en gelişmiş olduğu yer Urfa'dır. 3. Endüstri bitkileri. Bu isim altında toplanan ürünler bir ham madde niteliği taşır. Hasadından sonra ancak fabrikada işlenmek suretiyle belli bir tüketim malı halini alırlar. Pamuk, tütün, ayçiçeği, keten, kenevir, şeker pancarı, çay gibi. Fakat bazıları doğrudan doğruya tüketilebilecekleri gibi fabrikada da işlenebilirler. Zeytin, patates, bazı yağlı tohumlar gibi. Hatta fabrikalarda un, makarna, bisküvi gibi maddeler haline konulan buğdayı da bir bakımdan endüstri bitkisi olarak düşünmek de hatalı olmaz. Tütün. Geçirimli, humuslu ve nemli topraklarda yetişen bir bitkidir. Tütün tarımımız birkaç bölgede toplanmıştır. Bunun nedeni yetişme şartlarının yanında bölge topraklarının kaliteli tütün yetiştirilmesine elverişli olmasıdır. Ülkemizde yetişen tütün yarıdan fazlası Ege bölgesinde toplanmış olup bunu Karadeniz ve Marmara bölgeleri takip eder. Pamuk. Subtropikal iklimlerin başlıca ürünlerinden biri olan pamuk, Türkiye'de yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği ve gerekli zamanlarda sulama olanaklarının da bulunduğu yörelerde yetişir. Pamuk üretimimizin yarıdan çoğu ihraç edilir. Geri kalanı da fabrikalarımızın iplik ve dokuma yapımında kullanılır. Zeytin. Zeytin ağacı Akdeniz iklimine uyan bir bitkidir. Bu yüzden zeytinlikler en çok Ege, Akdeniz, Marmara kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun Akdeniz bölgesine komşu yöreleri ve çok az olarak da Doğu Karadeniz'in Çoruh Vadisi'ndedir. Zeytin üreticisi olan ülkeler Akdeniz çevresindedir. Türkiye zeytin üretiminde dünyada İspanya ve İtalya'dan sonra 3. sıradadır. Zeytincilik en çok Edremit Körfez ve çevresinde gelişmiştir. Şeker pancarı. Tarımı yenidir. 1926'da ilk şeker fabrikasının kurulmasıyla başlamıştır. Öteki endüstri bitkilerimizden farklı olarak bütünü ile milli bir endüstrinin ham maddesidir. Ayçiçeği. Yağ sağlayan bitkiler arasında üretim ve elde edilen yağ bakımından önemlidir. Ayçiçeği bir yaz bitkisidir. Marmara bölgesi, özellikle Trakya, başta olmak üzere oldukça yaygındır. Haşhaş. Haşhaş, bazı illerimizde devletin sıkı denetimi altında alanı ve üretim miktarı sınırlı olarak yetiştirilir. En çok ekimi yapılan yerler İç Batı Anadolu ve göller yöresidir. Çay. Çay ağacı doğal yetişme şartlarını Doğu Karadeniz'de bulur. Özellikle Rize ve çevresi, ılık kışları, 2 metreyi aşan yağış düzeni ile eğilimli yüzeyler çayın yetişmesine en elverişli yöredir. Keten kenevir. Dokumacılık endüstrisinde kullanılan keten ve kenevirden yağlı tohumları nedeniyle de faydalanılır. En çok Batı Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. En çok keten üreten illerimiz Sinop, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ ve Kırşehir'dir. Kenevir ise en çok Kastamonu'da yetiştirilir. 4. Meyveler. Tarım hayatımızın en önemli kollarından biridir. Bunun başlıca sebepleri şöyle sıralanabilir. A. Türkiye kadar çeşitli meyve yetiştiren ülkeler azdır. B. Üretim miktarları oldukça yüksektir. C. Birçoğu yaş olarak iç pazarlara yönelir ve tüketilir. D. Bazı meyvelerimiz kurutulur. Bunlar içinde fındık, incir, üzüm ihraç mallarımız arasında önemli yer tutar. Fındık, Doğu Karadeniz bölümünde yetişmektedir. Soğuk geçen yıllar ürün zarar görür, Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde de yetişir. Türkiye hem üretim miktarı bakımından hem de kalitesi bakımından dünyada birinci sırada gelir. Ürünün birçoğu ihraç edilir. Üzüm. Memleketimizde en yaygın, miktar bakımından en fazla üretilen meyvedir. En az üretildiği yer Karadeniz kıyılarıdır. Üzüm üretiminde Güneydoğu Anadolu ile Ege bölgesi başta gelirler. Şarap yapımında kullanılır. Öte yandan Ege bölgesinin buraya has bazı türleri çekirdeksiz ayrı bir önem taşır. Çünkü bu üzümler kurutulur ve büyük bölümü dış pazarlara satılır. İncir. Ülkemizin başta Akdeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere kıyı veya kıyıya yakın kesimlerinde, yani deniz ikliminin etkilerini taşıyan yörelerde toplanmıştır. Dünya incir üretiminde birinci sıradayız. Portekiz, İtalya, Yunanistan, İspanya öteki önemli üreticilerdir. Turunçgiller. Yüksek sıcaklık, bol su isteyen ağaçlardır. Özellikle donlara karşı çok duyarlıdırlar. Bu nedenle subtropikal bölgenin ürünüdür. Akdeniz ve Ege bölgelerinde ve az miktarda da Doğu Karadeniz kıyılarında yetiştirilir. Antep fıstığı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin bitkisidir. Genel üretimin fazlasını Gaziantep ve Urfa sağlar. Başlıca ihraç meyvelerimizden biridir. Elma. Türkiye'de üzümden sonra en çok yetiştirilen ve tarım alanları en yaygın olan meyvedir. Buna karşılık dış ticaretteki katkısı önemsizdir. En yaygın üretim alanı İç Anadolu ve bu bölgeye komşu kesimlerdir. 5. Çiçekçilik. Eskiden sadece bir süs bitkisi olarak yetiştirilen çiçek, son yıllarda bir ticaret bitkisi haline gelmiştir. Ticari amaçlı çiçek ilk olarak Yalova'da yetiştirilmeye başlamıştır. Daha sonra Antalya ve İzmir çevresinde bu konuda oldukça hızlı gelişmeler göstermektedir. Isparta ve Burdur, yani göller yöresi olarak adlandırılan kesimlerde ise çok eskilerden beri ticari amaçlı gül yetiştirilmektedir. Hayvancılık. Türkiye hayvan türlerinin çeşitliliği ile dikkat çeken bir ülkedir. Avrupa'da bulunan bütün evcil türler yaşadığı gibi deve, manda gibi daha çok Afrika ve Asya'ya ait hayvanlar da beslenir. Öte yandan Ankara keçisi Türkiye'ye özgü bir hayvandır. A. Büyükbaş hayvancılık. Yurdumuzun hemen her yerinde yetiştirilmekle birlikte en çok Kuzeydoğu Anadolu'da Kars ve dolayları yetiştirilmektedir. Yurdumuzda çeşitli soydan sığırlar yetiştirilmektedir. Et ve süt verimi genel olarak düşüktür. B. Küçükbaş hayvancılık. Koyun. Kısa boylu otların geniş alanlarda yetiştiği bozkırlara uymuş bir hayvandır. Yerli cinslerin et verim ve yün kalitesi düşüktür. Keçi. Kıl keçisi koyuna göre daha dayanıklıdır ve daha kolay beslenir. Dağlık yerlerde yetiştirilir. Koyun daha çok İç Anadolu'nun ve İç Anadolu'ya komşu bölgelerin hayvanıdır. Tiftik keçisi yine İç ve Güneydoğu Anadolu'da yaşar. Kıl keçisi ise özellikle Akdeniz bölgemizin hayvanıdır. Balıkçılık. Balık ve balıktan sağlanan ürünler bazı ülkelerin ekonomilerinde ön sıralarda yer alan gelir kaynağıdır. Türkiye yarımada şekli ve 8300 kilometreyi bulan kıyılarıyla denizci bir ülkedir. Böyle olduğu halde balıkçılığımız öteki kıyı ülkeleri arasında hiç de önemli bir yer tutmaz. Türkiye'de avlanan balığın %85'ini Karadeniz, Türkiye suları balık çeşidiyle zengindir. Fakat bu türler içinde ancak birkaçının üretimi yapılmaktadır. Akarsu ve göllerimizden avlanan balık bakımından Van, Bursa, Isparta, Kırşehir gibi illerimiz önde gelmektedir. Çünkü bu illerimizde akarsulardan başka göllerden de yararlanılır. Kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığı iç ticarette ve insan beslenmesinde önemli bir rol oynar. Ne var ki kümes hayvancılığımız komşu ve diğer ülkelerle karşılaştırılınca pek de iyi durumda olmadığı anlaşılır. Örneğin Bulgaristan'daki kümes hayvanları sayısı Türkiye'nin 3, Yunanistan'daki ise 2 katıdır. Türkiye'de beslenen tavuğun %25'i Marmara bölgesinde yetiştirilir. Arıcılık. Türkiye'nin koşulları bal ve bal mumu üretimine elverişlidir. Dünya bal ve bal mumu üretimindeki yerimiz oldukça iyidir. Bal üretiminde önemli illerimiz Muğla, Antalya, Aydın, İzmir, Ankara, Balıkesir, Manisa, Kars, Erzurum, Konya, Çanakkale, Bitlis ve Siirt'tir. İpek böcekçiliği. Suni ipekçilik, İpek böcekçiliği olumsuz biçimde etkilenmişse de en çok Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Ormancılık. Ülkemizin iklim ve yer şekillerinin özellikleri bugünkünden daha çok ormana sahip olmamızı gerektirir. Fakat günümüzde ormanlarımız eski oranla azalmıştır. Ormanlarımızın büyük bölümü kıyı bölgelerimizde toplanmıştır. Bol yağış alan Karadeniz bölgesinin denize bakan dağ yamaçları gür ormanlarla kaplıdır. Buradaki ormanlar geniş yapraklı ağaçlar ile iğne yapraklı ağaçlardan oluşmuştur. Bu bölgeyi Akdeniz bölgesi takip eder. Buradaki ağaç topluluklarının esasını iğne yapraklı ağaçlar ve geniş yapraklı meşeler oluşturur. Bu iki bölgemizdeki orman alanı bütün ormanlarımızın yarıdan fazlasını oluşturur. Ege bölgesi ormanları içerilere kadar sokulmuştur. Marmara bölgesi ormanlarını meşe, kayın, karaçam ve köknar oluşturur. Diğer bölgelerimiz orman bakımından daha fakirdir. Bu bölgelerimizde ormanların çoğu bozuktur. Orman bakımından en fakir bölgemiz İç Anadolu'dur. Yağış yetersizliği bunun en önemli nedenidir. Türkiye'de madencilik ve enerji kaynakları. Ülkemizdeki madenler dünya rezervinin %3'ünü oluşturmaktadır. Maden yataklarını arayıp bulmak ve bu yatakları değerlendirmek MTA, Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün görevidir. Etibank madenlerinin işletilmesini üstlenmiştir. Petrol araştırması ve üretilmesi konusunu ise TPAO, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yapmaktadır. Başlıca madenler ve dağılışları. Demir. Demir çelik sanayide kullanılan bu maden Sivas, Divri, Balıkesir, Eymir, Malatya, Hekimhan, İzmir, Torbalı, Bolu, Çam'da, Orta Toroslar ve Amanos dağlarında ve Doğu Karadeniz'de bulunmaktadır. Bu yatakların hemen hepsinin yedekleri azdır ve küçük sermayeli özel girişimlerce işletilir. Yedekleriyle en zengini ve demir çelik fabrikalarımızın beslenmesinde en büyük pay Divri ve çevresindeki yataklardır. Bakır. Dağınık olarak Türkiye'nin birçok yerinde bakır cevherlerine rastlanır. Devletçe işletilen başlıca yataklar şunlardır. 1. Elazığ'ın Maden ilçesinde Ergani Bakır İşletmesi. 2. Artvin'in Borkça ilçesinde Murgul Bakır İşletmesi. 3. Kastamonu'nun Küre ilçesinde Bakırlı Pirit İşletmesi. Krom. Türkiye'de en yaygın cevherdir. Hemen bütün bölgelerimizde bulunmaktadır. En verimli yataklar Güneybatı Anadolu ile Doğu Anadolu'da yer almaktadır. En büyük işletmeler Elazığ Maden ilçesinde Gulemen Krom İşletmesi ile Fethiye ilçesi yakınlarındadır. Krom üretiminde Türkiye, Güney Afrika ve Sovyetler Birliği'nden sonra 3. sırada yer almaktadır. Manganez. Krom kadar değilse de yine dağınık yataklar halindedir. Başlıca üretim alanı Karadeniz bölgesidir. Ereğli ve çevresi, Ordu'dan Hopa'ya kadar uzanan kıyı boyu, özellikle Boçka çevresidir. Boksit. Alüminyumun ham maddesidir. Seydişehir ilçesinde üretilmektedir. Bor mineralleri. Türkiye'nin yeraltı kaynakları içinde bor minerallerinin kromdan da önemli bir yeri vardır. Dünyanın sınırlı birkaç ülkesinde üretilir. Bunlar içinde yedekleriyle en zengini olanı Türkiye'dedir. Bor mineralleri endüstride sayısız denilecek kadar çeşitli işlerde kullanılır. A. İzolasyon eşyaları. B. Cam pamuğu. C. Porselen ve emaye yapımında. Bor minerallerinden elde edilen bazı ara maddeler vardır. A. Boraks. B. Asit borik. Bunlar ülkemizde de üretilmektedir. Bu ana maddeler nükleer alanda jet ve roket yakıtı, sabun, deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil boyaları ve böcek öldürücüler yapımında kullanılır. Bor minerallerin başlıca üretim alanları Bigadiç ve Kütahya dolaylarında, Balıkesir-Susurluk arasında, Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi yakınlarında. Civa. Bazı elektrikli araçların yapımında ve eczacılıkta kullanılır. Ülkemiz civa madeni yönünden zengindir. Başlıca yataklarımız İzmir'in Ödemiş ve Çeşme ilçelerinde ve Konya'nın Sarayyönü ilçesi çevresindedir. Tuz. Tuz, deniz ve göl tuzları ile toprak altındaki kaya tuzu yataklarından elde edilir. İzmir'in Çamaltı Tuzlası ve Tuz Gölü en önemli tuz üretim alanlarıdır. Sayılan madenlerden başka maden yatakları da şunlardır. Kükürt, Keçi Borlu, Zımpara Taşı, İzmir, Muğla arası, Lüle Taşı, Eskişehir, Wolfram, Uludağ, Mermer, Marmara Adası, Bandırma ve Gemlik, Oltu Taşı, Erzurum. Enerji kaynakları. Maden kömürü, taş kömürü. Demir çelik ve kimya endüstrilerinin enerji kaynaklarıdır. Taş kömürü birinci zamanın son dönemi olan karbon arazisinde çıkmaktadır. Maden kömürü yataklarımız Zonguldak'ın Ereğli ilçesiyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesi arasındadır. Zonguldak Havzası olarak adlandırılan bu havza, Türkiye'nin tek maden kömürü havzasıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce üretilen kömürün ihtiyaç fazlası ihraç edilmiştir. Fakat demir çelik fabrikalarının kurulmasıyla birlikte demir yolu ulaşımının gelişmesi ve maden kömüründen elde edilen kok kömürünün az da olsa evlerin ısıtılmasında kullanılması ile ihracat tamamen durmuştur. Hatta son yıllarda artan tüketimi karşılamak üzere maden kömürü ithal edilmektedir. Maden kömüründen elektrik üretiminde de istifade edilmektedir. Bu amaçla Zonguldak Çatalağzı'nda maden kömürü tozları ile çalışan bir termik elektrik santrali kurulmuştur. Lingit. Oluşumu maden kömüründen daha yeni, kalorisi daha düşük olan lingitin enerji tüketimi içindeki payı gittikçe artmaktadır. Önemli lingit yataklarımız Tavşanlı, Tunçbilek, Değirmisas, Kütahya, Soma, Manisa, Elbistan, Kahramanmaraş, Çeltek, Amasya. Elde edilen lingit ülkemiz ihtiyacını karşılamaktadır. Petrol. Günümüzde en önemli enerji kaynağı olan petrol, aynı zamanda kimya endüstrisinde önemli bir ham maddesidir. MTA'nın çalışmaları sonunda ülkemizde işletilebilecek petrol yatakları olduğu anlaşılmıştır. Raman ve Garzan, Siirt dolaylarında petrol bulunmuştur. Siirt'ten sonra Diyarbakır ve Adıyaman yöresinde de petrol bulunmuştur. Türkiye'de üretilen petrolün tamamı Güneydoğu Anadolu bölgesinden sağlanmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretilen petroller önceleri Batman rafinerisinde işlenirken üretimin artması ile Batman 4 yol arasına bir boru hattı döşenmiş pipeline ve 4 yola akıtılan ham petrol Mersin'deki Ataş rafinerisinde işlenmeye başlanmıştır. Bunların dışında İzmit'te İpraş, İzmir'de Ali Ağa ve Kırıkkale'de Orta Anadolu rafinerileri açılmıştır. Petrol yakıt olarak elektrik enerjisi üretiminde, ham madde olarak kimya ve petrokimya sanayinde kullanılmaktadır. Beyaz kömür. Geçen yüzyıllarda Fransa'da Alplerin karla örtülü yüksekliklerinden inen sular için kullanılmış bir deneyimdir. Hızla akan, yapay ve doğal bir eğim kesintisinden düşen suların hareket ettirici gücü için kullanılır. Günümüzde ülkemizde en çok elektrik enerjisi su gücünden elde edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP ile Fırat ve Dicle üzerinde 21 baraj, 17 hidroelektrik santrali yapılmaktadır. Bu proje ile elde edilecek hidroelektrik güç günümüzde Türkiye'de mevcut güçten çok daha büyük olacaktır. Ayrıca Denizli yakınlarında Sarayköy'de yüksek sıcaklıktaki su buharından elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu tür enerjiye jeotermal enerji denir. Birçok yerinde çeşitli sıcaklıkta termal kaynaklar bulunan yurdumuz bu enerji kaynağı açısından da şanslı görülmektedir. Yine yurdumuzun çeşitli yerlerinde güneş enerjisinden ısı enerjisi olarak faydalanılmaktadır. Ülkemizde doğal gazdan da faydalanılmaktadır. Bir miktar yerli üretimin yanı sıra SSCB'den de borularla doğal gaz getirilmektedir. Özellikle büyük şehirlerimizden kışın ısınmada kullanılacak olan doğal gaz hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecektir. Türkiye'de endüstri. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa ve Amerika'da büyük endüstri devrimi gerçekleşirken Osmanlı Devleti buna katılmamış, bu olay dışında kalmıştır. Ulusal ihtiyaçların bir kısmını karşılamaya yarayan el sanatları da kapitülasyonların sonucu yok olmaya yüz tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda hemen hiçbir büyük endüstri kuruluşu yoktu. Cumhuriyetten bu yana diğer alanlarda olduğu gibi endüstrileşme alanında da önemli gelişmeler olmuştur. Ancak Türkiye hala bir tarım ülkesidir. Başlıca endüstri kolları. Besin endüstrisi. Türkiye dışarıdan besin maddesi almaya ihtiyacı olmayan, bu konuda dünyada kendine yeten 8 ülkeden biridir. Bu kolda değirmencilik, konservecilik, meyve suyu, undan yapılan besin maddeleri ile bitkisel yağlar, şeker ve süt endüstrisi yer alır. Ülkemizde tarıma ve beslenmemizin temeli olan buğdayı un haline getiren en yaygın endüstri kolu değirmenler ve son yıllarda sayıları artan un fabrikalarıdır. Özellikle Ankara, Eskişehir, Konya ve Çorum illerinde büyük kapasitede un fabrikaları vardır. Sütten yapılmış besinler genellikle Kars, Trabzon, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapılır. Bitkisel yağlar hem besin maddesi olarak tüketilir hem de endüstride kullanılır. Bitkisel yağlar içerisinde en önemli yeri Marmara bölgesi, Trakya alır. Türkiye, dünyada en çok zeytinyağı elde eden İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkeler arasındadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında şeker ithal eden ülkemizde bugün şeker endüstrisi önemli gelişmeler göstermiştir. 26 şeker fabrikamız vardır. Dokuma endüstrisi. Ülkemizde dokuma endüstrisinin bütün kolları bulunmaktadır. Bugün pamuklu dokuma endüstrimiz gelişmiş ülkelerle rekabet edecek durumdadır. Pamuklu dokuma fabrikalarımız İstanbul, Adana, Kayseri, İzmir, Konya Ereğlisi, Malatya ve Antalya gibi kentlerde kurulmuştur. Yün ipliği yapımı ve yünlü dokuma fabrikaları Hereke, İstanbul, Bursa, Kayseri, İzmir, Siirt, Kula ve Uşak'tadır. Bütün dünyaca tanınan halılarımızın dokunduğu en önemli merkezler Isparta, Gördes, Milas, Uşak, Demirci, Konya, Kırşehir, Bünyan, Kayseri, Hereke, Ladik, Kula ve Sivas'tır. İpek dokumacılığı Bursa, İstanbul ve Gemlik'te toplanmıştır. Ham maddesi madene dayanan endüstriler. Bu endüstriler 3 büyük grupta toplanabilir. A. Maden çıkarma endüstrisi. B. Maden işleme, metalurji endüstrisi. C. Metallerden yararlanmak, çeşitli eşyalar yapan imalat endüstrisi. Demir, çelik ve yan ürünleri. Metalurji endüstrileri içinde en önemlisi demir çelik endüstrisidir. Çünkü yapım endüstrisine en gerekli yarı işlenmiş metali hazırlar. Bu metalin kullanım alanı ise ötekilere göre çok daha geniştir. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Zonguldak kömürü ile Divriğ bölgesinden gelen demir cevherini işler. Bunun dışında Karadeniz Ereğlisi'ndeki Demir Çelik Fabrikası ve İskenderun Demir Çelik Fabrikaları vardır. Kimya Endüstrisi. 20. yüzyılın ikinci yarısında en geniş teknolojik gelişmeleri gerçekleştiren endüstri koludur. Türkiye'de son yıllarda hissedilir ilerlemeler olmuştur. SEKA ilk ve en büyük kağıt fabrikasıdır. Petkim birçok endüstriye yarı işlenmiş maddeler sağlar. Bandırma, Boraks, Batman, Ataş, İpraş, Ali Ağ kuruluşları Türkiye petrol ürünleri ihtiyacını karşılar. Azot sanayinin başlıca merkezi Kütahya'dır. Çimento endüstrisi. Yeni fakat çok büyük bir hızla gelişmekte olan bir endüstri koludur. Endüstrimizdeki gelişme gerçekten hızlıdır. Düne kadar tamamıyla dışarıya bağlı olduğumuz birçok fabrikada yapılmış eşyalar bugün ülkemizde de üretilmektedir. Fakat bütün bunlara rağmen Türkiye, Batı ve Orta Avrupa'daki endüstri ülkelerinin seviyesine ulaşmış olmaktan uzaktır. Başlıca endüstri bölgelerimiz önemleri sırasıyla şunlardır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Kocaeli, Zonguldak ve İçel. Ulaştırma. Bir takım ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğal ve beşeri şartlar ulaşımı önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkemizin doğu kesiminde iklim ve yer şekillerinin elverişsizliği, kuzey ve güneyinde dağların doğu-batı yönünde uzanması, buralarda yolların yapımını güçleştirmektedir. Bu güçlükleri dağlar arasındaki vadiler ve ovalar kısmen azaltmaktadır. Günümüzde yollar, vadi ve ovalardan geçirilmekle beraber, geçit vermeyen yerlerde tüneller açılmakta, ırmaklar üzerinde köprüler yapılmaktadır. Kara ve demir yollarımızın uzantısı genel olarak dağların uzantısına uyar. Kara yollarımız. Türkiye'de yer şekilleri bakımından Ege ve Marmara bölgeleriyle iç ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kara yollarının yapılmasına ve taşımacılığa daha elverişlidir. Buna karşılık Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aynı özellik görülmez. Çünkü bu bölgelerimizde dağların uzanışı ve yüksek olması yollarının yapımını engeller. Ulaşım ancak belli geçitlerden yapılabilir. Doğu Karadeniz dağları üzerinde Zigana ve Kop, Toroslar üzerinde Gülek, Sertavul ve Çubuk başlıca önemli geçitlerdir. Demir yollarımız. Yük taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Uzun mesafelerde yolcu ve yük taşımasında daha ekonomiktir. Türkiye'nin fazla dağlık olması karayolu yapımında olduğu gibi demir yolu yapımında da büyük güçlükler doğurmuştur. Buna rağmen ülkemizin bütün bölgeleri birbirine bağlanmıştır. Ancak istenilen uzunluğa ulaşılamamıştır. Çünkü bu uzunluk geniş topraklara sahip ülkemiz için yeterli değildir. Deniz yollarımız. Deniz yolları daha çok uluslararası ticarette önem taşımaktadır. Limanlarımız içinde İstanbul Limanı en işlek olanıdır. İhracatla birlikte daha çok bir ithalat limanıdır. Ayrıca Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler ile Akdeniz arasında transit olması bakımından da önemlidir. İzmir Limanı işlek olma özelliği dolayısıyla ikinci sırada yer alır. Karadeniz kıyılarındaki Trabzon Limanı ise Zigana geçidi sayesinde iç kesimler ile İran'ın kuzeydoğu kısmının ticaretini kendinde toplamış olan bir transit limanıdır. Zonguldak ve Ereğli limanları daha çok maden kömürünün taşınmasında kullanılan limanlardır. Ege Denizi kıyılarındaki Kuşadası, Marmaris, Güllük ve Bodrum turistik limanlardır. Akdeniz kıyılarında Mersin ve İskenderun limanları bu bölgenin önemli ticaret limanlarıdır. Hava yollarımız. Yolcu taşımacılığında tercih edilmektedir. Ancak pahalı nedeniyle yük taşımacılığı ikinci derecede rol oynamaktadır. Ülkemizin kıtalar arası kavşak noktasında bulunması, ülkeler arası hava ulaşımında önemli bir yeri olmasını sağlamıştır. Uçaklarımızın bugünkü durumları iç hatların ihtiyacına cevap verecek durumdadır. Uçak filomuz yeni ve büyük uçaklarla takviye edilerek dış hatlarda da yeterli duruma gelmektedir. Ticaret. Bir ülkenin ulusal sınırları içinde kalan ticaret hareketlerine iç ticaret denir. A. İç ticaretin hareket merkezi şehirlerdir. Ticaretin canlılığı ise nüfusun önemine ve etkilediği alanın genişliğine bağlıdır. B. İç ticaretin hareket merkezlerinin biri de önemli fabrikalarımızın kurulduğu yerlerdir. C. İç ticaretin hareket merkezleri arasında başlıca tarım ürünlerimizin yoğunluk kazandığı yörelerde bulunur. D. Turizm merkezleri de iç ticarette başlıca tüketim yörelerini oluşturur. Dış ticaret, bir ülkenin ekonomik yapısının ve içinde bulunduğu ekonomik şartları adeta aynasıdır. İthal ettiğimiz malların başlıcaları, makineler, makine araç ve gereçleri, motorlu taşıtlar, optik aletler, saat ham petrol, madeni yağlar, İlaç kimyasal maddeleri ile kauçuk, kahve, kakao ve baharattır. İhraç ettiğimiz malların başlıcaları ise toprak ürünleri, çeşitli kuru ve yaş meyveler, fındık, pamuk, mercimek, tütün. Canlı hayvan ve et, hayvansal ve bitkisel yağlar, pamuklu ve yünlü kumaşlar, giyecek eşyası, deri, vagon, ev işlerinde kullanılan makineler, televizyon, otobüs, mobilya, krom, bakır ve borakstır. Ticaret yaptığımız ülkelerden Federal Almanya, ABD ve İngiltere başta gelir. Önem sıraları yıldan yıla az çok değişiklik göstermekle birlikte diğer devletler Fransa, İtalya, İsviçre, SSCB, Hollanda ve Belçika'dır. Yugoslavya ve Romanya ile ticaretimiz büyük hacimli değildir. Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleriyle de ticaretimiz giderek artmaktadır. Turizm. Türkiye turizm bakımından çok elverişli doğal ve tarihi koşullara sahip bir ülkedir. Fakat turistik kaynaklarımızı yeterince değerlendirdiğimiz söylenemez. Turizm etkinliğimiz Balkan ve Akdeniz komşularımıza göre çok gerilerde kalmıştır. Türkiye'nin dünya turizmindeki yeri. Türkiye turistik doğal ve tarihi varlıklara sahip bir ülkedir. Türkiye kıyılarında su ve hava sıcaklığı 5-6 ay denize girilebilecek ortamı hazırlar. Kaplıca, içme ve maden suları bakımından da oldukça zengin olan ülkemiz ormanlık, dağlık, yayla ve göllerin çoğunlukta olduğu bir ülkedir. Kış sporları merkezleri yanında mağaralar, peri bacaları, traverterler gibi doğal güzellikler bakımından da zengin olan ülkemizde turistik tarihi varlıklarını da unutmamak gerekir. İstanbul tarihi eser, anıt ve müze konusunda birinci durumdadır. Bunun yanı sıra eski Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden kalan cami, türbe ve müzeler diğer bölge ve kentlerimizde oldukça fazladır. Dünya milletlerinin ilgisini çekmekte olan turizm kaynakları oldukça fazla olan Türkiye'de turizm sektörü son yıllarda oldukça ilerlemiş ve daha da ilerlemeye devam etmektedir. Ayrıca turizme yan gelir sağlayan el sanatlarına da ağırlık verilmeye başlanmıştır. Türkiye'nin coğrafi bölgeleri. 1. Karadeniz bölgesi. Adını ve özelliklerini Karadeniz'den alan bölgemiz, 141 bin kilometre karelik bir alanda dar bir şerit şeklinde uzanır. Türkiye yüz ölçümünün %18'ini kaplayan bu bölge 3 bölüme ayrılır. A. Doğu Karadeniz, B. Batı Karadeniz, C. Orta Karadeniz. 1. Kıyı ve yüzey şekilleri. Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu yüzden bu kıyılarımız boyuna kıyı özelliğini taşır. Kıyılar Kızılırmak ve Yeşilırmak ağzında oluşan deltalar dışında çoğu yerde diktir. Küçük koylar hariç kıyılarda önemli girinti ve çıkıntı yoktur. Bu nedenle Sinop dışında büyük gemileri barındıracak doğal girintilerden yoksundur. Trabzon, Giresun, Samsun, Zonguldak ve Ereğli limanları bu kıyılarımızda dalga kıranlarla korunan yapay limanlardır. Denizciliğin bölge halkının yaşayışındaki önemi büyüktür. Balıkçılık ve deniz ulaştırmacılığı ile hayatını kazananların sayısı çoktur. 2. İklim ve bitki örtüsü. Bölgenin iklimine gelince, genel olarak her mevsimi yağışlıdır. Mevsimler arasında sıcaklık farkı azdır. Bunun nedeni bölgenin deniz kenarında oluşu ve dağların kıyının hemen gerisinde yükselmesidir. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri dağların denize bakan yamaçlarında yükselerek yoğunlaşır ve her mevsimde yağışlara sebep olur. İklimin bu karakteri bölgede doğal ormanların oluşumunu sağlamıştır. Bu bölgemizin nüfusu çoktur. Bölgenin tarım alanları sınırlıdır. Buna rağmen nüfusun büyük bir kısmı yine de tarımla uğraşır. Çay tarımının yaygın olması ve Ereğli demir-çelik endüstrisinin kurulması ile bu bölgeden başka bölgelere olan göç kısmen yavaşlatmıştır. 3. Nüfus ve yerleşme. Karadeniz bölgesi Türkiye nüfusunun 1/5'ini barındırır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Karadeniz bölgesinde halkın büyük bir kısmı köylerde yaşar. Bu bölgede nüfusun kırsal kesimi %83,4, şehirsel kesimi ise %16,6 gibi bir oran gösterir. Oysa Türkiye genelinde şehirsel kesim %33,9, kırsal kesim %66,1 gibi bir dağılım gösterir. Bölgede yerleşim dağınıktır, özellikle Doğu Karadeniz bölümünde. Yer şekilleri buna neden olmaktadır. İç kesimlerde köyler daha toplu yerleşmeler şeklindedir. Ağaçların bolluğu buradaki evlerin yapısının genellikle ağaçtan olmasına olanak ermiştir. Bölgenin şehirleri Samsun, Trabzon, Zonguldak, Çorum, Ordu, Tokat, Giresun, Amasya, Bolu, Rize, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane ve Artvin'dir. 4. Ekonomi. A. Tarım. Bölgede geçim özellikle tarıma dayanır. İç kesimlerde nadasa dayalı tahıl ekimi yapılır. Kıyı kesiminde ise çapa ile işlenen küçük alanlarda çeşitli kültür bitkileri yetiştirilir. Tarım ilkel bir şekilde yapılır. Nedeni, tarım alanlarının küçük olması nedeniyle traktör ve makinenin girememesidir. Tarım topraklarının %15,5'i ekili, %25'i ise dikilidir. Bölgenin başlıca tarım ürünleri şunlardır. Fındık. Bu bölgenin ihraç edilen en önemli ürünlerinden biridir. Trabzon, Giresun ve Ordu başlıca üretim merkezleridir. Çay. Başta Rize olmak üzere Giresun'dan Gürcistan'a kadar olan kıyı şeridinde yetiştirilir. Türkiye'nin tüm çay ihtiyacını Rize ve çevresi karşılar. 7. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 8. kaset A yüzünde. Sayfa